Ayrım 34. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 406. Son Söz. 1. Kısım. Peki sonra ne oldu? Hikayenin sonu nasıl? Thomas Lieven ile Pamela'nın başına bundan sonra neler geldi? Şimdiye kadar gizli tutulmuş bir sürü olayı nasıl oldu da açıklayabildik? Bir sürü soru, hangisini cevaplandırabiliriz? Fakat bunu yapabilmemiz için birinin mesleğinin gerektirdiği ve her zaman için gerektireceği gizlilikten kurtulup ortaya çıkması zorunlu. O adam benim. Size şu ana kadar gizli ajan Thomas Lieven'in serüvenlerini ve yemek tarifelerini veren bu kitabın yazarı benim. 1958 Ağustos'unda yayın evim namına Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Bir ay kalmam düşünülüyordu. Ben 4 ay kaldım. Bir roman için malzeme toplamam gerekiyordu. O roman hiçbir zaman yazılmadı. Ama şimdi sizin okumakta olduğunuz roman yazıldı. Orada bulunduğum sıra kokusu burnuma geldi. Hem büyüleyici güzellikte bir kadının yanında burnuma çalındı bu koku. Bu güzel kadınla ilk karşılaştığım şehrin adını bazı kişisel nedenlerle söylemek istemiyorum. Güzel bir Eylül günü vakit akşamüstüydü. Açtım. Gazeteci arkadaşım güzel bir lokantayı salık vermişti. Lokantaya giderken ona rastladım. Hemen önümde yürüyordu. Bej bir tayyör giymişti. Siyah saçları ve çok düzgün bir vücudu vardı. Orta boyluydu. Birden açlığımı unuttum. Sevgili Lulu'mun beni bağışlayacağını dilerim. Erkekleri iyi tanır. Onların başıboş bırakıldıklarında hep değersiz insanlar olduğunu bilir. Yarım kilometrelik kaldırım boyunca bütün marifetlerimi gösterdim. Bazen önünde, bazen de arkasında yürüyordum. Baktıkça daha da beğeniyordum onu. Bağışla beni sevgili Lulu'm, bağışla. Yalnız seni sevdiğimi biliyorsun. Kadın benim ne peşinde olduğumu anlamıştı tabii. Bir ara hafifçe gülümsedi. Sinirlenmemişti. Hanımefendiler hiçbir zaman sinirlenmezler. Sadece şimdi biraz daha hızlı yürüyordu. Ben de öyle yapıyordum. Sonra arkadaşımın bana salık verdiği lokantayı gördüm. Ve o an beklenmeyen bir şey oldu. O ilginç hanım lokantanın önünden geçip gitmedi. Tersine içeri girdi. Ben de aynını yapabilirim diye düşündüm. Onu izledim. İçeride neyle karşılaşacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Gardıropta güzel kadına rastladım. Aynanın önünde durmuş saçlarını düzeltiyordu. Merhaba dedim. Aynaya gülümseyerek merhaba diye yanıt verdi. Eğilerek adımı söyledim. Sonra ilave ettim. Size doğuştan utangaçlık hastalığı geçirdiğimi söyleyeceğim. Hiçbir zaman tanımadığım biriyle konuşabileceğim aklıma gelmezdi. Öyle mi? Dedi dönerek. Evet ama bugün sizi görünce kendimi tutamadım. Aşağılık kompleksinden kurtulmama yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Bunu kutlamak gerekli. Bildiğim kadarıyla burada enfes bir sebzeli sülün yemeği veriyorlar. Bana ciddi ciddi baktı. Evet, sülün göğsü çok güzeldir. O halde buyurun. Bir adım attım, peşimden geldi. Lokanta fazla büyük değildi. Çok hoş, eski eşyalarla döşenmişti ve içerisi doluydu. Yalnız köşede boş bir masa vardı. Fakat üzerindeki küçük kartta tutulmuştur yazıyordu. Bir garson bize doğru ilerledi. Ona $5 verdim ve dedim ki, masayı bizim için bu kadar zaman sakladığın için teşekkür ederim. Güzel kadını da yanımdaki iskemleye oturttum. Bize 2 porsiyon sülün göğsü getir Henry. Önce böcek çorbası ama ondan önce bir aperatif. Bir martini ister miydiniz Mr. Zimmel dedi güzel kadın. Bir viski olsaydı tercih ederdim diye cevap verdim. Evet ben de tercih ederim. Şu halde 2 viski Henry. Tamam şef dedi garson ve hızla oradan uzaklaştı. Ne dedi diye sordum. Size şef mi dedi? Evet. Peki neden? Çünkü ben buranın sahibiyim. Bir kahkaha savurdu. O $5 vermeseydiniz yazık oldu. Yayın evi ödüyor masraflarımı dert değil. Yayın eviniz yazar mısınız? Bazıları yazar olduğum kanısında, diğerleri ise tersini düşünüyor. Miss Thompson, Pamela Thompson dedi ve birden beni büyük bir ilgiyle süzmeye başladı. Merak ediyordum nedenini. Birdenbire benimle ilgilenmeye başladınız Miss Thompson, neden? Yazarsınız da ondan Mr. Zimmel, yazarlara karşı ilgi duyarım da. Ne iyi Miss Thompson. Ve uzun lafın kısası beyler ve bayanlar, böcek çorbası enfes, sülün göğsü ise bir harikaydı. Hiç durmadan konuştum. Kahveyi içerken benimle sinemaya gitmeyi kabul etmişti. Peki Mr. Zimmel, ben biletleri aldırırım. Sinemanın müdürünü tanıyorum. Film 8:30'da başlıyor. Beni buradan alırsınız değil mi? Tabii Miss Thompson. O halde 7:30 nasıl? Sinemadan önce evimde bir içki içecek kadar vaktimiz olur.
Tamam, 7:30'da o halde.
Tanrım diye düşündüm. Bu kadının üzerindeki etkim çok garip. Tam sinema artisti olacak adammışım. İkinci kısım. O gün öğleden sonra berbere gittim. Sonra birkaç güzel orkide satın aldım. En güzel lacivert elbisemi giydim. Tam 7:30'da elimde çiçeklerimle apartman dairesinin kapısını çaldım. Çok fazla beklemeden kapı açıldı. Bir adam açmıştı kapıyı. 50 yaşlarında kadardı. Zayıf, uzun boylu, dar yüzlü, zeki bakışlı, geniş alınlıydı. Kırlaşmaya yüz tutmuş şakakları vardı. Soylu bir Yunanlı burnu ve hanımların çok hoşuna giden türde bir de sakalı vardı.
''Mr. Zimmel'siniz herhalde, buyurun. Tanıştığımıza sevindim. Karım bana sizden bahsetti.''
''Sizin karınız mı?''
''Evet, karım. Adım Thompson, Roger Thompson.''
Arkalarında bir hareket oldu. Pamela, benim güzel Pamela'm içeri girmişti. Altın sarısı gayet dekolte bir yeşil kokteyl elbisesi giyiyordu. Büyük bir saflıkla gülümsüyordu.
''Nihayet geldiniz. Ah, ne güzel orkideler. Ne tatlı adam, değil mi Roger? Kocamın da bizimle birlikte sinemaya gelmesine bir sakınca yok, değil mi?''
Beni çok iyi tanıyan sevgili Lulum, sonradan bu hikayeyi kendisine anlattığımda kahkahadan kırıldı. ''Enfes!'' diye bağırdı. ''Bunu hak etmiştin.'' O akşam sinemada kendimi çok kötü hissettim. İskemlem çok sertti, biraz da başım ağrıyordu. Ve de Mr. ve Miss Thompson'ın el ele tutuşuklarını da görünce kendi kendime, işte tipik bir mahvolmuş akşam dedim. Ama o an bunu düşünmekle çok büyük bir hata yapmış oluyordum. Çünkü o akşam sinemadan çıktıktan sonra Amerika'da geçirmiş olduğum en eğlenceli saatleri yaşadım. Tabii Thompson'ların lokantasında yemek yedik. Ama ne yemekti o? Mr. Thompson yemekleri seçti. Kendisi bizzat mutfağa giderek Pamela ile beni baş başa bıraktı.
''Bana kızgın mısınız?'' diye sordu Pamela.
''Yok, ne münasebet.
Sizden bugün çok hoşlanmıştım, çok iyiydiniz. Konuşmanızdan çok zevk aldım.''
''Bilhassa neden hoşlandınız?''
''İyi yemek sevmeniz ve güzel kadınlarla beraber olmaktan zevk almanız, bir daha hiçbir zaman üniforma giymek istememeniz ve dünyanın neresinde olursa olsun arkadaşlarınızın yanında olduğunuz mu rahatsızlık duymamanız.''
İlave etmek istediğim başka bir şey daha var. ''Kocanızın da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve ondan da hoşlanıyorum.'' Yüzü keyifle aydınlandı.
''Evet, hoş bir insan değil mi? Ama onu tanımıyorsunuz. Onunla başımıza neler geldiğini bilemezsiniz. Onun fikirlerini bilemezsiniz. Benim için akıl her zaman için kalpten üstün gelmiştir. Söyledikleri ve düşündükleri hoşuma gitmeyen bir adamla yapamam. Roger'a ise ilk bakışta aşık oldum ve hayatımın büyük aşkı oldu.''
''Peki o halde niye beni çağırdınız Miss Thompson?''
''Bana Pamela diyebilirsiniz.''
''Peki neden beni çağırdınız Pamela?''
''Çünkü siz bir yazarsınız. Belki ne demek istediğimi daha sonra anlarsınız. Belki de anlamazsınız. Hepsi buna bağlı.''
''Onun sizden istediği her şeyi hemen yapar mısınız?''
''Evet.'' bana gülümsedi. ''O da benim her istediğimi yapar. Her zaman. Daima benim fikrimi sorar. Bazen tabii bütün erkekler gibi biraz garipleşir. Ama sonunda yine bana döner. Beraber yaşayabileceği tek kadın olduğumu biliyorum. Bu bir kadına büyük kudret verir, öyle değil mi?''
Hayat gariptir. Beklediğim şey olmadı. Pamela'dan istediğimi elde edemedim. Ama ondan daha değerli bir şey kazandım. Onun ve kocasının dostluğunu. Bunu izleyen 3 hafta hemen hemen her gün buluştuk. Çok iyi anlaşıyorduk. Her şey hakkında hemfikir gibiydik. Arada bir Thompson'ın beni düşünceli bir şekilde süzdüğünü hissediyordum. Sonra bana fazla soru sorduğunu fark ettim. Geçmişim, düşüncelerim ve başımdan geçenler hakkında ve özellikle görüşlerim hakkında. Oysa kendisi bana hayatıyla ilgili hiçbir bilgi vermiyordu. Yeni romanım için malzeme topluyordu, benden istendiği şekilde. Bu nedenle sık sık şehirden ayrılmam gerekiyordu. Geri gelmek her zaman için büyük bir zevkti. Çünkü her keresinde Thompson'lar beni tren istasyonunda veya havaalanında karşılıyorlardı. Yeterince malzeme topladığıma kanaat getirir getirmez derhal Frankfurt'a dönmek üzere bilet rezervasyonumu yaptırdım. Uçağım 29 Ekim 1958 günü saat 20.45'te kalkıyordu. 28'i gecesi. Thompson beni otelimden aradı.
''Aramızdan ayrılacağını duydum dedi. Seni ufak bir ziyafete davet etmek isterim.''
''Çok memnun olurum Roger.''
''Bu akşam 7:30'da. Bekliyoruz o halde.''
''Tamam, 7:30'da sizdeyim.''
Bir şey daha söyleyecektim. Hava yollarına telefon et ve yarın akşamki biletini iptal ettir.
Neden?
Çünkü senin burada bir süre daha kalmak isteyeceğini sanıyorum.
Anlamadım.
Güldüğünü duydum. Yarın akşam her şeyi anlayacaksın. Ve rica ederim yine iki tane orkide alıp da geleyim deme.
Ben de üç tane götürdüm. Pamela'nın her zamankinden daha da büyüleyici bir güzelliği vardı. Roger da her zamankinden daha cana yakın, pişirdiği yemek ise daha da nefisti. İlk yemek içinde havyar bulunan Hollanda usulü bir sosa konmuş olan ve kızarmış istiridye ile haşlanmış kalkan balığıydı.
Bu kadar güzel bir yemek yememiştim. Karım için bunların nasıl yapıldığını öğrenip bir kenara yazmalıyım. Benim yemek tarifelerimden başka yazılacak şeyler de çıkabilir diye adeta kendi kendine mırıldandı ev sahibi. Önce ona baktım, sonra güzel eşine. Her ikisi de gülümsüyorlardı. Sıcak bir gülümsemeydi bu. Roger Thompson tekrar konuştu. Dostum, Pamela'nın fikirlerine güvenim sonsuzdur. Seni gördüğü an güvenilir bir adam olduğuna kanaat getirmiş. Çok dikkatli hareket etmesi gereken bir insanım ben.
Öyle mi? Nedenini sorabilir miyim?
Tabii. Mario, daha önceleri böyle bir lokantam yoktu. Adım da Roger Thompson değildi o zaman. Çok hareketli bir hayatım oldu. Biraz daha havyar alır mısınız?
Ciddi ol biraz diye araya girdi Pamela. Sonra bana döndü. Kocamın başına gelmeyen kalmadı. Hepsi heyecanlı ama bazıları güzel, bazısı üzücü olaylardı bunlar. Daima bunları yazıp kitap haline getirmesini söylerdi bana. Herkes bilmeli bu serüvenleri. Belki bazılarına da ders olur diye düşündüm.
Faydalı mı olur?
Kocam aşırı derecede barışsever bir insandır da.
Bir tek şey isteyeceğim yalnız. Hikayemi size anlatırsam gerçek adımı ve adresimi kimsenin bilmeyeceğine dair garanti verin bana. Söz veriyorum. Menü: 28 Ekim 1958, Amerika'da bir yer. Havyarlı Hollanda usulü, sosla kalkan ve istiridye. Madeira salçalı Wellington bifteği. Salzburg usulü hamur tatlısı. Bu yemekte bu kitap doğdu. Kalkan: suda hafifçe haşlanmış kalkan balığı beyaz yanı yukarı gelmek üzere önceden ısıtılmış bir servis tabağına yerleştirilir ve çevresine istiridye kızartmaları konur. Kızartma istiridye: İstiridyeler balıkçı tarafından açılmalıdır. Bunlar zamanı gelinceye kadar buzun üzerinde muhafaza edilmelidir. Sonra kabukları çıkarılarak istiridyeler bir bezin üzerinde kurutulur. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulanır. İstiridyeler tereyağda kızartılarak hemen servis yapılır. Havyarlı Hollanda usulü sos: birkaç damla sirke ve bir tatlı kaşığı sıcak su ile iki yumurtanın akını çarpın. İçinde çırptığınız kaseyi içi su dolu tencereye oturtarak tencereyi de hafif bir ateşin üzerine koyun. Yarım fincan tereyağı ilave edin, sos katılaşıncaya kadar üzerine koyun. Yarım fincan tereyağı ilave edin, sos katılaşıncaya kadar kaynatmadan devamlı surette çırpın. Tuz ve limon ile lezzet verin. Servis yapmadan hemen önce sıcak sosun içine 4 kaşık havyar atın. Madeira salçalı Wellington bifteği: bir sığır filetosunun ortası hafifçe kızartılıp soğutulur ve bir kat yufka üzerine yerleştirilir. Yufkanın üzerinde biftek konmadan pişmiş tavuk ciğeri ve yüreği, mantar, maydanoz ve tarhun konmuş olması gerekir. Filetonun üzerine şarap, pişmiş biraz kaz ciğeri ve birkaç dilim de mantar konur. Yufkanın açıkta kalan ucu içindekilerin üzerine kapanarak kenarları yumurta sarısıyla yapıştırılır. Üzeri kızarıncaya kadar fırında pişirilir. Salça etin piştiği tavada bol kırmızı şarap ilave ederek hazırlanır. Salzburg usulü hamur tatlısı: kas katı oluncaya kadar 6 yumurtanın akını bir kasede çırpın ve sonra içine 6 yumurta sarısı, ikişer yemek kaşığı un ve şeker, çeyrek fincan erimiş tereyağı ve çeyrek fincanda sıcak vanilyalı ve şekerli süt ilave edin. Tereyağını derin bir tencerede ısıtın ve kasedeki karışımı buna dökerek üzerini kapatıp altı tutuncaya kadar fırınlayın. Bıçakla dilimlere ayırıp tekrar üzerini kapatın, iyice kahverengileşinceye kadar pişirin. Yukarıda bahsedilen vanilyalı şekeri sütten bir çeyrek fincan daha ilave edin ve kısa bir süre ateşten alıp bekletin. Hamur sütü çekecek ve gevşeyecektir. Tatlı parçalara ayrılmadan üzerine şeker serpilerek servis yapılır. Üçüncü kısım:
28 Ekim 1958. Stop. Saat 23.48. Stop. Schweizer Druck ve Verlaghaus Zürich. Stop. Dönüşüm iptal edildi. Stop. Yeni bir hikaye peşindeyim. Stop. Uçak ekspres mektup postada. Hemen cevap ve $1000 yollayın. Selamlar. Zimmel. Dördüncü kısım. 1 Kasım 1958 stop, saat 4.45 stop, Schweizer Druck ve Verlaghaus mektubu okuma yetkisi veriyoruz, stop, yayın hakkını ve tape bantlarını elde etmeye çalış, stop, her türlü yetkiye sahipsin, stop, $1000 postada, stop, meğer Schweizer Druck ve Verlaghaus. 2 Ocak 1959'a kadar Amerika'da kaldım. Ayrılırken bavullarımın içinde 16 tane çift kanallı tape bandı vardı. Gizli ajan Thomas Lieve'nin hayat hikayesi, serüvenler ve anılarını Avrupa'ya geri götürüyordum. Şimdi size bana hayat hikayesini ve serüvenlerini anlatan adamın gerçek adının ne Thomas Lieve ne de Roger Thompson olduğunu söylersem beni anlayıp bağışlayacağınızı umarım. Takdir edersiniz ki size onun şimdi güzel karısıyla yaşadığı şehri ve hayatını da söylemem doğru olmaz. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Şu anda kendisi Alman Birleşik Çelik Sanayi hisse senetlerinden kazandığı para ile açtığı bir lokanta işletmektedir. İsviçreli banker Pierre Muerli tarafından verilen kredi Thomas'a şans getirdi. O para ile borsa oyunlarında başarı gösteren Thomas şu anda zengin bir hayat sürmektedir. 1958 yılının yazı Thomas'ın aldığı talimatla Zürih'e uçan Pamela Hermuerli'ye 717.850 frangı geri verdi. Ondan aldığı borç senedini de otelinin odasında yaktı. Böylece herkes Thomas Lieve'nin çok önceden tahmin ettiği duruma gelmişti. Uçağım yeni dünyadan ayrılırken Roger Thompson ile karısı havaalanının terasından bana el sallıyorlardı. Kalbim üzüntüyle dolu. Elveda Pamela, elveda Roger. İkinize de elveda. Aranızda geçen ve bana anlatmış olduğunuz her şeyi yazdım. Hatalarım olursa beni bağışlayacağınızı umarım. Ses alma şeritlerinin son bölümlerinde Thomas Lieve kendi sesiyle şöyle diyor. Hikayemi onun sözleriyle bitirmek istiyorum. Bütün hayatım boyunca büyük işlere ve kahramanlıklara asla güvenmedim. Ne üniforma, ne simge, ne de büyük adamlara karşı bir sempatim oldu. Eski dostum Bastian tekrar Marsilya'ya döndü. Durumu çok iyi. Bölge liman müdürlüğünde kargo şefi. Her ulusan insanla ilişkisi oluyor. Çinlisi, Almanı, Fransızı, Korsikalısı, Arabı. Hepsi çok seviyor. Onlar da Bastian'a çok saygı gösteriyorlar. Onun için birinci sınıf bir insan. Kendisiyle her konuda konuşulabilir diyorlar. Ben de kendi lokantamda her çeşit insanla karşılaşıyorum. Beyazı, siyahı, sarısı. Müşterilerimin çoğu Yahudiler ve Hristiyanlar. Ara sıra birkaç Müslümanla birkaç Budistin de geldiği oluyor. Bazı kereler dünyadaki bütün insanların Bastian'ın arkadaşlarıyla benim müşterilerim gibi birbirlerini severek yaşayacakları çağların çok yakın olduğunu düşünüyorum. Birkaç yüz kişi birbirlerini kırmadan yaşıyor. Neden 2 milyar insan yaşamasın? Arkadaşları Bastian için çok hassas diyorlar. Ben şuna inanıyorum ki aklımızı kullanarak hareket edersek çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Hepimiz doğuştan düşünme yeteneğine sahip olduğumuza göre neden onu kullanmayalım? Eğer biraz daha az duygularımızla hareket edip biraz daha çok düşünsek her şey yoluna girer. Ne küçük kavgalar olur ne de savaşlar. Savaşları yaratanlar insanlar olduğuna göre durdurmak da onların elindedir. Kadehimi insanlık davalarının şerefine kaldırıyorum. Tanrı sarı, siyah, beyaz hepimizi korusun. O hepimizi korkunun karanlık vadilerinden çıkarıp sağlık ve barışın cennetine götürsün. Kitabın sonu. 26 Haziran 2010. Sayfa 414.